Ayrım 2.
Uyumsuz duvarlar. Derin duygular da büyük yapıtlar gibi bilinçli olarak söylediklerinden daha fazla anlam taşır her zaman. Bir ruhta bir devinimin ya da bir tiksintinin sürekliliği yapma ya da düşünme alışkanlıklarında da görülür. Ruhun kendisinin bile bilmediği sonuçlarda sürer gider. Büyük duygular evrenlerini kendileriyle birlikte dolaştırırlar, görkemli ya da düşkün. İçinde kendi iklimlerine kavuştukları ve yalnız kendilerine özgü bir dünyayı tutkularıyla aydınlatırlar. Bir kıskançlık, bir hırs, bir bencillik ya da bir cömertlik evreni vardır. Bir evren yani bir metafizik ve tinsel bir tutum. Önceden belirlenmiş duygular için doğru olan şey, temellerinde bize güzelin verdiği ya da uyumsuzun uyandırdığı coşkunluklar kadar belirsiz, aynı zamanda hem o kadar karışık, hem o kadar kesin, hem o kadar uzak, hem de o kadar hazır olan coşkunluklar için daha da doğru olacaktır. Uyumsuzluk duygusu her sokağın dönemecinde her adamın yüzüne çarpabilir. O durumuyla acıklı çıplaklığı, parıltısız ışığı içinde kavranılmaz bir şeydir. Ama bu güçlük bile düşünülmeye değer. Bir insanın bizim için her zaman bilinmez kaldığı, bizi aşan indirgenmez bir yanı bulunduğu belki de doğrudur. Ama kılgısal olarak insanları tanırım. Davranışlarından, edimlerinin bütününden, geçişlerinin yaşamda yarattığı sonuçlardan bilirim onları. Aynı biçimde sonuçlarının toplamını üst düzeyinde bir araya getirir, bütün özlerini kavrayıp dikkate alır, evrenlerini yeniden çizer, böylece çözümlemenin hiç mi hiç kavrayamayacağı tüm bu usa aykırı duyguları kılgısal olarak tanıyabilir, kılgısal olarak değerlendirebilirim. Görünüşe göre bir oyuncuyu 100 kez gördüm diye onu kişi olarak daha iyi tanımayacağım kuşku götürmez. Gene de canlandırdığı kahramanların toplamını yapar da gözden geçirilen 100. kişide onu birazcık daha fazla tanıdığımı söylersem bunda bir gerçek payı bulunduğunu sezmek zor değildir. Çünkü bu görünüşteki aykırılık aynı zamanda bize yol gösteren bir öyküdür de, verdiği bir ders vardır. Bir insanın içten eğilimleri kadar oyunlarıyla da tanımlandığını öğretir. Duygular için de böyle biraz. Kişinin gönlündeyken kavrayamayız bu duyguları. Ama yol açtıkları eylemler, gerektirdikleri düşünce tutumları bir ölçüde açığa vurur. Bu sözlerle bir yöntemi tanımladığım iyice anlaşılıyor. Ama bu yöntemin bilgi yöntemi değil, çözümleme yöntemi olduğu da anlaşılıyor. Çünkü her yöntem bir metafizik gerektirir. Bazı daha bilmediklerini ileri sürdükleri sonuçları ayrımında olmadan belli ederler. Böylece bir kitabın son sayfaları daha ilk sayfalarındadır. Bu düğüm kaçınılmaz bir şey. Burada tanımlanan yöntem her türlü gerçek bilginin olanaksız olduğu duygusunu açığa vuruyor. Yalnızca görünüşlerin dökümü yapılabilir, yalnızca iklim duyurulabilir. Öyleyse bu kavranılmaz uyumsuzluk duygusuna aklın, yaşama sanatının ya da kısaca sanatın birbirlerinden farklı ama kardeş dünyalarında ulaşabilir miyiz? Uyumsuzluk iklimi başlangıçtadır. Son ise uyumsuz evrendir. Ayrıcalıklı ve amansız yüzünü parıldatmak üzere dünyayı kendine özgü bir ışıkla aydınlatan şu düşünce tutumudur. Bütün büyük eylemlerin, bütün büyük düşüncelerin önemsiz bir başlangıcı vardır. Büyük yapıtlar çoğu kez bir sokağın dönemecinde ya da bir lokantanın kapısında doğar. Uyumsuzlukta da böyle. Özellikle uyumsuz dünya soyluluğunu bu zavallı doğuştan alır. Kimi durumlarda neler düşündüğü konusunda bir soruya kişinin hiç yanıtını vermesi bir yapmacık olabilir. Sevilen yaratıklar bunu iyi bilirler. Ama bu yanıt içtense boşluğun çok şeyler anlattığı, günlük devinimler zincirinin koptuğu, yüreğin kendisini yeniden düğümleyecek halkayı arayıp da bir türlü bulamadığı şu garip dinsel durumu belirtiyorsa o zaman uyumsuzluğun ilk belirtisi gibidir. Dekorların yıkıldığı olur. Yataktan kalkma, tramvay, 4 saat çalışma, yemek, uyku ve aynı uyum içinde salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi çoğu kez kolaylıkla izlenir bu yol. Yalnız bir gün neden yükselir ve her şey bu şaşkınlık kokan bıkkınlık içinde başlar? Başlar, işte bu önemli. Bıkkınlık makinemsi bir yaşamın edimlerinin sonundadır ama aynı zamanda bilincin devinimini başlatır. Onu uyandırır, gerisine yol açar. Gerisi bilinçsiz olarak yeniden zincire dönüş ya da kesin uyanıştır. Uyanışın ardından sonuç gelir zamanla, intihar ya da iyileşme. Tek başına ele alınınca bıkkınlıkta tiksindirici bir şey vardır. Burada iyi bir şey olduğu sonucunu çıkarmam gerekiyor. Çünkü her şey bilinçle başlar, her şey ancak onunla bir değer taşıyabilir. Bu saptamaların hiç de yeni bir yanı yok. Ama açık olmaları önemli. Bir zaman için uyumsuzun kaynaklarında ufak bir inceleme için yeterlidir bu kadarı. Basit kaygı her şeyin başlangıcındadır. Aynı biçimde ve donuk bir yaşamın bütün günlerinde zaman alıp götürür bizi. Ama bir gün gelir, bu kez de bizim zamanı taşımamız gerekir. Geleceğe dayanarak yaşarız. Yarın, ileride, iyi bir işim olunca, yaşlandıkça anlarsın. Bu tutarsızlıklara hayran kalmamak elde değil. Çünkü ne de olsa ölmek var işin içinde. Gene bir gün gelir, insan 30 yaşında olduğunu görür ya da söyler. Gençliğini belirtir böylece. Ama aynı zamanda zamana göre yerini de belirtir. Zamanın içinde yerini alır, geçmesi gerektiğini söylediği bir eğrinin belirli bir anındadır. Zamanın malıdır, içinin ürpertiyle dolması üzerine en kötü düşmanı olarak görür onu. Yarını istiyordu hep, bütün benliğinin bundan kaçılması gerekirken yarının gelmesini diliyordu. Etin bu başkaldırışı uyumsuz budur işte. Dipnot, ama gerçek anlamında değil, bir tanımlama değil, anlamsızı kapsayabilecek duyguların sıralaması söz konusudur. Sıralamanın bitmesiyle anlamsız tüketilmiş olmaz. Bir basamak daha aşağı inildi mi yabancılık başlayıverir. Dünyanın yoğun olduğunu fark etmek, bir taşın ne denli yabancı, bizce kavranılmaz olduğunu, doğanın, bir görünümün bizi ne büyük bir güçle yok sayabileceğini sezinlemek. Her güzelliğin dibinde insan dışı bir şey yatar ve bu tepeler, gökyüzünün bu tatlılığı, bu ağaç dizileri, kendilerine yüklediğimiz düşsel anlamı hemen o dakikada yitiriverir. Yitirilmiş bir cennet kadar uzaktırlar bundan böyle. Bin yıllar ötesinden dünyanın ilkel düşmanlığı yükselir bize doğru. Yüzyıllar boyunca onda yalnız kendisine önceden verdiğimiz biçimleri ve çizgileri anlamış olduğumuza göre, bundan böyle bu yapmacıklığı sürdürmeye gücümüz yetmediğine göre bir saniye için onu anlamış oluruz. Yeniden kendi kendisi olduğuna göre dünya bizce anlaşılmaz olur. Alışkanlıkla maskelenmiş bu dekorlar ne iyisiler gene o olurlar. Uzaklaşırlar bizden. Bir kadının alışılmaz yüzü altında aylarca da ya da yıllarca önce sevilmiş kadını bir yabancı gibi bulduğumuz gibi bizi birdenbire böylesine yalnız kılıvereni bile arzulayabiliriz belki. Ama zamanı gelmemiştir daha. Bir tek şey, dünyanın bu yoğunluğu ve yabancılığı uyumsuz budur işte. İnsanlar da insan dışı bir şeyler salgılar. Kimi uyanıklık saatlerinde devinimlerinin mekanik görünüşü, anlamdan yoksun pantomimleri, çevrelerindeki her şeyi saçmalaştırır. Bir adam camlı bir bölme ardında telefonda konuşur, sesi duyulmaz ama istenilen yere ulaşamayan yüz devinimleri görülür. Bu adamın niçin yaşadığını sorar insan kendi kendine. İnsanın bile insan dışılığı karşısında bu rahatsızlık, kendimizi yansıtan görüntü karşısında bu hesaba gelmez. Düşüş, günümüzün bir yazarının dediği gibi, bu bunaltı, bu da uyumsuzdur. Aynı biçimde kimi anlarda bir aynada bize doğru gelen yabancı, kendi fotoğraflarımızda bulduğumuz alışılmış ama gene de kaygı verici kardeş, işte bu da uyumsuzdur. En sonunda ölüme ve ölüme ilişkin duygumuza geliyorum. Bu konuda her şey söylenmiştir, gözü yaşlılıktan kaçınmak da uygun olur. Gene de herkesin sanki hiç kimse bilmiyormuş gibi yaşamasına ne kadar da şaşılsa azdır. Gerçekte ölüm deneyimi yoktur da ondan. Ancak yaşanan, bilincine varılan şey denenmiş olabilir. Burada olsa olsa başkalarının ölümüyle ilgili bir deneyimden söz edilebilir. Bir ilaç yerine başka bir ilaç kullanmak gibi bir şeydir bu. Usun bir görüşüdür. Buna da hiçbir zaman pek kanmayız. Bu hüzünlü kanı inandırıcı olamaz. Ürperti gerçekte olayın matematik yanından gelir. Zamanın bizi korkuya düşürmesi tanıtlamayı yapmasındandır. Çözüm arkadan gelir. Ruh üzerindeki tüm güzel söylem burada, hiç değilse bir süre için, karşıtlarının doğru olduğunun kesin kanıtıyla karşılaşacaktır. Bir tokadın iz bırakmaz olduğu bu cansız bedenden ruh silinmiştir. Serüvenin bu ilkel ve kesin yanı uyumsuz duygunun özünü oluşturur. Yazgının ölümcül ışığı altında yararsızlık göz önüne serilir. Durumumuzu koşullandıran kanlı kesinlikler karşısında hiçbir ahlak, hiçbir çaba, deneyime dayanmayan bir düşünceyle haklı çıkarılamaz. Bir kez daha söylüyorum, bütün bunlar bol bol yinelenmiş şeyler. Burada kısaca bir sınıflandırma yapmakla bu apaçık izlekleri belirtmekle yetiniyorum. Bütün yazınlarda, bütün felsefelerde boy gösterir bunlar. Her gün konuşmalar bunlarla beslenir. Yeni baştan uydurmak söz konusu değil ama ana sorun üzerinde sorular sormamız için bu açık gerçekleri kesin olarak bilmemiz gerekiyor. Bir daha söyleyeyim, uyumsuz buluşlar değil beni ilgilendiren. Onların sonuçları, bu olgular kesin olarak biliniyorsa hangi sonucu çıkarmalı, hiçbir şeyi atlamamak için nereye kadar gitmeli? İsteyerek ölmeli mi yoksa ne olursa olsun umut mu etmeli? İşe girişmeden önce aynı hızlı dökümü us düzleminde de yapmak zorunlu. Us'un ilk işi doğruyu yanlıştan ayırmaktır. Gene de düşünce kendi kendisine yönelince ilk bulduğu şey bir çelişkidir. Burada inandırıcı olmaya çalışmak boşuna. Yüzyıllardan beri hiç kimse Aristoteles'in tanıtlamasından daha açık, daha kıvrak bir tanıtlama getiremedi bu konuda. Bu kanıların sık sık gülünç düşürülen sonucu kendi kendilerini yıkmalarıdır. Çünkü her şeyin doğru olduğunu söylemekle, karşıt kesinlemenin de doğru olduğunu kesinleriz. Bunun sonucu olarak da kendi savımızın yanlış olduğunu, çünkü karşıt kesinleme onun doğru olabileceğini benimsemez. Her şeyin yanlış olduğu söylenirse bu kesinleme de yanlış olur. Yalnız bizimkinin karşıtı olan düşüncenin yanlış olduğu ya da yalnız bizimkinin doğru olduğu bildirilirse o zaman da sonsuz sayıda doğru ya da yanlış yargıyı benimsemek zorunda olduğumuzu görürüz. Çünkü doğru bir kesinlemede bulunan kimse aynı zamanda onun doğru olduğunu da söylemiş olur. Bu böylece sonsuza kadar gider. Bu kısır döngü kendi kendisi üzerine eğilen usun baş döndürücü bir dönüş içinde silinip gittiği bir dizinin ilkinden başka bir şey değil. Bu aykırılıkların basitliği bile indirgenmez, kavranılmaz olmalarına yol açar. Ne kadar söz oyunu, ne kadar mantık cambazlığı yaparsak yapalım anlamak birleştirmektir. En ileri girişimlerinde bile usun derin isteği insanın evreni karşısındaki bilinçsiz duygusuna varır. İçli dışlılık gereksinimidir, aydınlık isteğidir. Bir insan için dünyayı anlamak, onu insanlara indirgemek, ona damgasını basmaktır. Kedinin evreni karıncaların evreni değildir. Her düşünce insan biçimseldir. Gerçeğinin başka anlamı yok. Aynı biçimde gerçeği anlamaya çalışan us ancak onu düşünce terimlerine indirgediği zaman gereksiniminin karşılandığını düşünülebilir. İnsan evreninde sevip acı çekebileceğini benimseseydi uzlaşmış olurdu. Düşünce olguların değişken aynalarında hem bu olguları hem de kendi kendilerini tek bir ilkede özetleyebilecek ölümsüz bağıntılar bulabilseydi bir düşünce mutluluğundan söz edilebilirdi. Mutlular söylenir de bunun gülünç bir benzeri olurdu ancak. Bu birlik özlemi, bu saltıklık isteği insan dramının temel devinimini ortaya koyar. Ama bu özlemin var olması hemen giderilmesi gerektiği anlamına gelmez. Çünkü isteği fetihten ayıran uçurumu aşar da Parmenides'le birlikte birin, dipnot, Parmenides İsa'dan önce 540-450 yılları dolaylarında yaşamış bir Yunan filozofu, çevirinin notu. Ne olursa olsun gerçekliğini kesinlersek tüm birliği kesinleyen ama bu kesinlemesiyle hem kendi ayrılığını hem de çözümlemek savında olduğunu çeşitliliği kanıtlayan bir usun gülünç çelişkisine düşmüş oluruz. Bu ikinci kısır döngü umutlarımızı boğmaya yeter. Bunlar da apaçık gerçekler. Kendi başlarına değil, kendilerinden çıkarılabilecek sonuçlar bakımından ilginç olduklarını bir kez daha söyleyeceğim. Başka bir açık gerçek biliyorum. İnsan ölümlüdür diyor bana. Bununla birlikte bundan aşırı sonuçlar çıkarmış düşünürler sayılabilir. Bu denemede bildiğimizi sandığımızla gerçekten bildiğimiz arasındaki sürekli ayrılığı, yaşadığımız boyun eğişle gerçekten duyduğumuzda yaşamımızı alt üst edecek düşüncelerle, yaşamamızı sağlayan yapmacık bilgisizliği, durmamacasına başvurulacak bir şey olarak görmek gerek. Us'un bu içinden çıkılmaz çelişkisi karşısında bizi kendi yaratılarımızdan ayıran kopmayı bütünüyle kavrayacağız. Us umutlarının kımıltısız dünyasında sustuğu sürece her şey özleminin birliğinde yansıyarak düzenlenir. Ama ilk deviniminde bu dünya çatlar ve yıkılır. Sayısız ışıltılı parçalar sunulur bilgisine. Bize gönül esenliği verecek bildik ve durgun yüzeyini ve daha kurabilmekten umudu kesmek gerekir. Yüzyıllardan beri yapılmış araştırmalardan, bunca düşünürün, bunca el çekişinden sonra iyice biliyoruz ki tüm bilgimiz için geçerli bu. İnsan düşüncesinin bir anlam taşıyabilecek biricik tarihini yazmak gerekseydi, yapılacak şey birbirini kovalayan pişmanlıklarının ve güçsüzlüklerinin tarihini yazmak olurdu. Gerçekten de kim hakkında, ne hakkında bunu biliyorum diyebilirim. İçimdeki bu yüreği duyabiliyorum, var olduğu yargısına varıyorum. Bu dünyaya dokunabiliyorum, onun da var olduğu yargısına varıyorum. Tüm bilgim burada duruyor, gerisi kurmaca. Çünkü varlığından kuşku duymadığım bu beni kavramaya çalıştım mı, onu tanımlamaya, özetlemeye çalıştım mı, parmaklarım arasına akıp giden bir su oluveriyor. Bürünebildiği bütün yüzleri bir bir çizebilirim. Ona bütün verilenleri, bu eğitimi, bu kökeni, bu ateşliliği ya da bu susmaları, bu büyüklüğü ya da düşüklüğü de bir bir çizebilirim. Ama yüzlerin toplamı yapılmaz. Benim olan bu yürek bile hep tanımlanmaz kalacak benim için. Varoluşum konusunda vardığım bu kesinlikle bu güvene vermeye çalıştığım öz arasındaki çukur hiçbir zaman dolmayacak. Kendi kendime yabancı kalacağım hep. Mantıkta olduğu gibi tin bilimde de gerçekler vardır ama gerçek yoktur. Sokrates'in kendini tanı sözünün değeri günah çıkarma yerlerimizin erdemli ol sözünün değerini aşmaz. Bir özlemle birlikte bir bilgisizlikle belirtilir. Büyük konular üzerinde kısır oyunlar bunlar. Yaklaştırma oldukları ölçüde geçerlidirler ancak. İşte yine ağaçlar, sertliklerini biliyorum. İşte su, duyuyorum. Otların ve yıldızların bu kokuları gece yüreğin rahata erdiği kimi akşamlar, erkinliğini ve güçlerini duyduğum bu dünyayı nasıl yatsıyabilirim? Gene de bu yeryüzünün bütün bilimi beni, bu dünyanın benim olduğuna inandırabilecek hiçbir şey vermeyecek. Onu bana betimliyorsunuz, bana onu sınıflandırmasını öğretiyorsunuz. Yasalarını sayıyorsunuz, ben de bilme susuzluğum içinde bunların doğru olduklarını kabul ediyorum. Mekanizmasını tanıtıyorsunuz, umudum büyüyor. Sonunda bu sihirli ve karmakarışık evrenin atoma, atomun da elektrona indirgendiğini öğretiyorsunuz bana. Bütün bunlar güzel, gerisini de anlatmanızı bekliyorum. Ama siz bana elektronların bir çekirdek çevresinde toplandıkları görünmez bir gezegenler takımından söz ediyorsunuz. Bu dünyayı bana bir imgeyle açıklıyorsunuz. O zaman dönüp dolaşıp şiire geldiğinizi anlıyorum. Hiçbir zaman bilemeyeceğim. Buna kızmaya zamanım mı var? Şimdiden kuram değiştirdiniz. Böylece bana her şeyi öğretmesi gereken bu bilim varsayımda sona eriyor. Bu açıklık eğretilemeye gömülüyor. Bu kararsızlık sanat yapıtında eriyip gidiyor. Bunca çabaya ne gerek vardı? Bu tepelerin tatlı çizgileri, bu çarpıntılı yürek üzerinde akşamın eli çok daha fazlasını öğretiyor bana. Başladığım noktaya geldim. Anlıyorum. Bilim yoluyla olguları kavrayıp sayabilirsem de dünyayı kavrayamam. Bütün engebelerini parmağımla izleyecek olsam bundan fazlasını bilemezdim. Siz de tutmuş kesin ama hiçbir şey öğretmeyen bir betimlemeyle bilgi vereceğini ileri süren ama hiç mi hiç kesin olmayan varsayımlar arasında bir seçim yapmamı söylüyorsunuz. Kendi kendime de dünyaya da yabancıyım. Yardım umabileceğim tek şey de bir şeyi kesinlemeye yeltenir yeltenmez kendi kendini yatsıyan bir düşünce. Beni ancak bilmeye ve yaşamaya yanaşmadığım sürece esenliğe kavuşturan, fetih istekleri her türlü saldırıyı boşa çıkaran, duvarlara çarptıran bu koşul nedir? İstemek, çelişkilere yol açmaktır. Aldırmazlığın, yüreğin uykusunun ya da ölümcül vazgeçişlerin verdiği bu zehirli esenliğin doğması için düzenlenmiş her şey. Böylece usta kendi yöntemince bu dünyanın uyumsuz olduğunu söylüyor bana. Karşıtı kör mantık her şeyin açık olduğunu ileri sürsün istediği kadar. Ben kanıtlar bekliyordum ve haklı olmasını diliyordum. Ama yüksekten atan bunca yüzyıl çok güzel konuşan, inandırmasını çok iyi bilen bunca insan ne olursa olsun bunun yanlış olduğunu biliyorum. Hiç değilse bu düzlemde bilemiyorsam mutlu değilim demektir. Bu evrensel uygulamacı ya da ahlaksal uz, bu gerekircilik, her şeyi açıklayan bu ulamlar, dürüst insanı güldürecek şeyler, usla hiçbir ilgileri yok. Derin gerçeğini yani zincirlenmişliğini yatsıyorlar onun. Bu anlaşılmaz ve sınırlı evrende bir insan yazgısı bundan sonra bir anlam kazanıyor. Bir usa aykırılar topluluğu onu sonuna kadar çevreliyor. Uyumsuz duygusu geri gelmiş ve şimdi iyice düzenlenmiş, açık görüşlülüğü içinde aydınlanıyor, belirginleşiyor. Dünyanın uyumsuz olduğunu söylüyor ve fazlasıyla hızlı gidiyordum. Bu dünya gerçekten usa uygun değil, onun hakkında bütün söyleyebileceğimiz bu. Ama uyumsuz olan bu usa aykırı ile çağrısı insanın en derin yerinde çınlayan bu çılgın açıklık isteğinin karşı karşıya gelmesidir. Uyumsuz dünyaya bağlı olduğu kadar da insana bağlıdır. Şimdilik aralarındaki tek bağdır. Yaratıkları nasıl yalnız kinper çinleyebiliyorsa o da onları öylece çiviler birbirine. Serüvenimin sürdüğü bu ölçüsüz evrende açıklıkla seçebileceğim yalnız bu. Burada duralım. Yaşamla bağlantılarımı düzenleyen bu uyumsuzluğu doğru sayarsam, dünyanın görünümleri önünde beni saran bu duyguyla, bilimsel araştırmaların zorunlu kıldığı bu açık görüşlülüğü benliğime sindirirsem, bu kesinlikler uğruna her şeyden el çekmeli, sürdürebilmeleri için onlara gözümü kırpmadan bakmalıyım. Her şeyden önce davranışımı onlara göre ayarlamaları, onları bütün sonuçlarında izlemeliyim. Burada dürüstlükten söz ediyorum. Ama düşünce bu çöllerde yaşayabilir mi? İlkin bunu bilmek istiyorum. Şimdiden biliyorum ki düşünce hiç değilse girdi bu çöllere, ekmeğini buldu orada. O zamana kadar boş görüntülerle beslendiğini orada anladı. İnsan düşüncesinin en zorlayıcı yönelişlerinden birkaçının ortaya çıkmasına yol açtı. Uyumsuzluk onaylandığı andan sonra bir tutkudur, tutkuların en can alıcısıdır. Ama tutkularımızla yaşayabilecek miyiz, yaşayamayacak mıyız? Yüreğimizi bir yandan coştururken bir yandan da yakacak olan derin yasalarını benimseyecek miyiz, benimsemeyecek miyiz? İşte bütün sorun bu. Bununla birlikte bizim ortaya atacağımız sorun bu değil şimdilik. Bu deneyimin odağında o. Sırası gelince ona da döneceğiz. Çölden doğan bu atılımları ve bu izlekleri tanıyalım daha çok. Bunları bir bir saymak yetecektir. Bunları da herkes biliyor bugün. USA aykırının haklarını savunacak insanlar her zaman çıkmıştır. Alçalmış düşünce diyebileceğimiz şeyin geleneği hiçbir zaman canlılığını yitirmedi. USçuluğun eleştirisi o kadar çok yapıldı ki bir daha yapılması gereksizmiş gibi görünüyor. Bununla birlikte çağımızda sanki şimdiye kadar hep önden yürümüş gibi USU sendeletmek için türlü yollara başvuran aykırı öğretilerin yeniden doğduklarını görüyoruz. Ama bu USU'nun umutlarının canlılığını kanıtlar belki, etkenliğini kanıtlamaz. Tarih düzleminde bu iki tutumun sürekliliği bütünlük özlemiyle kendisini sımsıkı kuşatan duvarlar konusunda edinilebileceği, açık görüntü arasında parçalanan insanın temel tutkusunu açıklıyor. Ama USA yöneltilen bu saldırılar hiçbir zaman bizim çağımızdaki kadar canlı olmadı belki de. Zarathustra'nın zorlu haykırışından, rastlantıyla işte dünyanın eski soyluluğu, üzerlerinde hiçbir ölümsüz istemin isteği bulunmadığını söylediğim zaman onu bütün nesnelere geri verdim deyişinden beri, Kierkegaard'ın ölümcül hastalığından, ardından hiçbir şey bırakmadan ölümde sona eren bu dertten beri, uyumsuz düşüncenin anlam yüklü azap verici izlekleri birbirini kovaladı. Hiç değilse bu ayrım çok önemli, USA aykırı ve dinsel düşüncenin izlekleri, Jaspers'tan Heidegger'e, Kierkegaard'dan Shestov'a, günün güncülerden Schiller'e kadar, mantık düzlemiyle ahlak düzlemi üzerinde özlemleriyle akraba, yöntemleri ya da amaçlarıyla birbirlerinin karşıtı olan bütün bu düşünceler ailesi, USU'nun geniş yolunu kapatmaya, gerçeğin doğru yollarını bulmaya çabaladılar. Şu bilinen ve yaşanmış düşünceleri söylemek istiyorum burada. Göz diktikleri şey ne olursa ya da ne olmuş olursa olsun hepsi de çelişkinin, uymazlığın, bunaltının ya da güçsüzlüğün egemen olduğu bu anlatılmaz evrenden yola çıktı. Ortak yanları da buraya kadar ortaya çıkarılmış olan izleklerdir. Onlar için de en önemli şeyin bu buluşlardan çıkarabildikleri sonuçlar olduğunu söylemek gerekir. Bu o kadar önemli ki bunların ayrı ayrı incelenmeleri gerekecek. Ama şimdilik yalnız buluşları ve ilk deneyimleri söz konusu. Yalnız uyarlıklarını görmek söz konusu. Felsefelerini ele almak kendini beğenmişlik olur belki ama ortak iklimlerini duyurmak ne de olsa hem olanaksız değil hem de yeterli. Heidegger insan koşulunu soğukça ele alır sonra da bu yaşamın alçaltılmış olduğunu bildirir. Tek gerçek bütün varlıklar katındaki kaygıdır. Dünyada ve oyalanmalar arasında kendini yitirmiş insan için bu kaygı çabucak geçip giden kısacık bir korkudur. Ama bu korku kendi bilincine varmaya görsün. Bunalım olur, uyanık insanın sürekli iklimi olur, varoluş kendini yeniden bulur bu iklimde. Bu felsefe öğretmeni titremeden hem de dünyanın en soyut diliyle insan yaşamının kısa ve sınırlı niteliğinin insanı kendisinden daha temelli olduğunu yazar. Kanıtla ilgilenir ama saltık usun sınırlı niteliğini tanımak için ilgilenir. Bu kaygı ona gerçekte uslamlama ulamlarıyla karşılaştırılınca o kadar yüksek görünür ki yalnız onu düşünür, yalnız ondan söz eder. Yüzlerini sayar onun, sıradan insan onu benliğinde düzlemeye, zayıflatmaya çalıştığı zaman sıkıntıdır bu yüz. Düşünce ölümü incelediği zaman da ürperti. O da bilinci uyumsuzdan ayırmaz. Ölüm bilinci kaygının çağrısıdır ve o zaman yaşam bilinç aracılığıyla kendi kendine sorar soruyu. Bunalımın ta kendisinin sesidir, atsız bir kişi olarak gitmişliğinden çıkıp geri dönmesini ister. Ona göre de uyumamalı, tükenişe kadar uyanık durmalıdır. Bu uyumsuz dünyada durur, onun geçici niteliğini gösterir, yıkıntılar ortasında yolunu arar. Jaspers her türlü varlık bilimden umudunu keser, çünkü her türlü saflığı yitirmiş olmamızı ister. Görünüşlerin ölümcül oyununu aşkınlaştıracak hiçbir şeye varamayacağımızı bilir, düşüncenin sonunun başarısızlık olduğunu bilir. Bize tarihin sunduğu tinsel serüvenler üzerine durur. Her öğretinin çatlak yanını, her şeyi kurtarmış olan yanılsamayı, hiçbir şeyi saklamamış öğütlemeyi amansızca gözler önüne serer. bilme olanaksızlığının kesinlik kazandığı, hiçliğin tek gerçek, çaresiz umutsuzluğun biricik tutum olarak göründüğü bu alt üst olmuş dünyada, Arya'nın tanrısal gizlere götüren ipini bulmaya çalışır. Chestov'da tek düzeliği hayranlık veren, koca bir yapıt boyunca durmamacasına aynı gerçeklere doğru uzanarak, en sıkı öğretinin, en evrensel usçuluğun da sonunda hep insan düşüncesinin usa aykırılığına takıldığını kanıtlar durur. Alaylı kesinliklerin usu değerden düşüren gülünç çelişkilerin hiçbiri gözünden kaçmaz. Onu bir tek şey ilgilendirir, bu da kural dışıdır. İster yürek, ister kafa tarihine bağlansın. Dostoyevski'nin ölüm mahkumu deneyimleri, Nietzsche düşüncesinin kızgın serüvenleri, Hamlet'in ilençleri ya da Ibsen'in acı aristokrasisi içinde çaresizin karşısında insan ayaklanışının izini bulur, onu aydınlatır, ona bütün büyüklüğünü verir. Usun dayanıklarını yatsır, yalnız bütün kesinliklerin taş olduğu bu renksiz çöl ortasında adımlarını biraz olsun daha kararlı atmaya başlar. Belki de hepsinin en çekicisi olan Kierkegaard hiç değilse yaşamının bir bölümünde anlamsızı bulmaktan da iyisini yapar. Sessizliklerin en kesini susmak değil, konuşmaktır diye yazan adam, ilkin hiçbir gerçeğin saltık olmadığına, özünde olanaksız bir yaşamı doyurucu kılamayacağına kesinlikle inanır. Bilginin Don Juan'ıdır, takma adları çelişkileri çoğaltır. Şu alaycı tinselcilik kitabı olan Baştan Çıkarıcı'nın günlüğüyle birlikte erdem konuşmalarını yazar. Avuntuları, ahlakı, her türlü rahatlık ilkesini yatsır. Yüreğinde duyduğu bu dikenin acısını uyuşturmayı usundan bile geçirmez. Tam tersine uyandırır onu, çarmıha gerilmekten hoşnut bir çarmıha gerilmişin umutsuz sevinci içinde parçası parçasına bir şeytan ulamı kurar, açık görüşlülük, yatsıma, güldürü. Aynı zamanda hem içli hem alaycı olan bu yüz, arkalarından ruhun derinliğinden kopmuş bir çığlık gelen bu görüş değiştirmeler, kendini aşan bir gerçekle saç saça, baş başa gelmiş uyumsuz düşüncenin ta kendisidir. Kierkegaard'ı sevgili yoldan çıkışlarına götüren tinsel serüvende dekorlarından yoksun kalmış, ilk tutarsızlığına dönmüş bir deneyimin kargaşasında başlar. Bambaşka bir düzlem, yöntem düzlemi üzerinde Husserl ile görün gücüler de dünyayı çeşitliliği içinde yeniden kurar. Usun yükseltici gücünü yatsırlar. Tinsel evren alabildiğine zenginleşir onlarla. Bir gül yaprağı, bir kilometre taşı ya da bir insan eli, aşk, istek ya da çekim yasaları kadar önemlidir. Düşünmek, birleştirmek değildir artık, görünüşü büyük bir ilkenin yüzü altında dost kılmak değildir. Düşünmek, görmeyi, dikkatli olmayı yeniden öğrenmektir. Bilinci yönetmektir, her düşünceyi, her imgeyi, Proust'un yaptığı gibi bir ayrıcalıklı nokta durumuna getirmektir. Aykırı bir biçimde her şey ayrıcalıklıdır. Düşünceyi doğrulayan şey son sınırına ulaşmış bilinçliliğidir. Gene de Husserl'in davranışı, Kierkegaard ya da Chestov'un davranışından daha olumlu olmak için başlangıçta usun alışılmış yöntemini yatsır, umudun umudunu kırar, sezgimizin ve gönlümüzün önüne zenginliğinde insan dışı bir şeyler bulunan uçsuz bucaksız bir olaylar çoğalımı serer. Bu yollar ya bütün bilimlere götürür ya hiçbirine. Bu da burada araç amaçtan daha önemlidir demeye gelir. Bilme yolunda bir tutum söz konusudur yalnız, bir avuntu değil, bir kez daha, hiç değilse başlangıçta. Bu düşüncelerin derin akrabalıklarını sezmemek elde mi? Umudu dışarıda bırakan ayrıcalıklı bir nokta çevresine toplandıklarını görmemek elde mi? Ya her şey bana açıklansın istiyorum ya da hiç. Ama yüreğim bu çığlığı karşısında us güçsüzdür. Ruh bu gereksinimle arıyor, çelişkilerden, saçmalamalardan başka bir şey bulamıyor. Anlamadığımın dayandığı bir şey yok. Dünya bu usa aykırılarla dolu. Anlamını kavrayamadığım bu dünyaya gerçekte uçsuz bucaksız bir usa aykırılıktan başka bir şey değil. Bir kez olsun işte bu açık diyebilsek her şey kurtulmuş olur. Ama bu insanlar birbirleriyle yarışırcasına hiçbir şeyin açık olmadığını, her şeyin kaos olduğunu, insanın ancak kendisini çevreleyen duvarlar konusunda açık görüşlülüğü ve kesin bilgisi bulunduğunu söylüyorlar.